Ayrım 12.
Kapyo, işte bütün milleti aldım sana getirdim diye haykırdı. Ey ne yapayım? Seni görmek istediler. Sen sakın ola ki çeneni açma, yasak. Bunlar bir köşede oturup sessiz sedasız seni seyredecekler. Darılmaca gücenmece yok değil mi? Ben de onlara kahve pişireceğim. Hem de şöyle okkalı tarafından. Genç adam böyle diyerek mutfağa daldı. Kapyo ana gervaysı öptükten sonra çocuğun iriliği karşısında hayran kaldı. Öbür iki kadın da Loğusa'nın yanaklarına kocaman öpücükler kondurdular. Üçü de karyolanın önünde dikilmişler, bağıra çağıra doğumun ayrıntılarından bir diş çektirir gibi kolayca oluveren tuhaf doğumlardan söz ediyorlardı. Bayan Lerat minicik kızı tepeden tırnağa inceliyor, kusursuz olduğunu söylüyordu. Hatta kasıtlı olarak da yaman bir kadın olacağını ekliyordu. Ve başını fazla sivri bulduğundan çocuğun feryatlarına karşın yuvarlaklaştırmak için hafif hafif ovuyordu. Bayan Lorileux öfkelendi. Bebeği onun elinden çekip aldı. Kafası bu kadar yumuşakken böyle mıncıklamak bir yaratığa bütün kusurları aşılamaya yeterliydi. Sonra benzerlik araştırdı. Aralarında kavga çıkmasına ramak kalmıştı. Kadınların arkasında başını uzatan Lorileux, çocuğun Kapyo'ya hiç benzemediğini yineleyip durdu. Belki burnu bir parça andırıyordu. Onun bile şöyle böyle su götürür yanı yoktu. Gözleri ise kesinlikle tıpkı annesiydi. Bu gözlerin aileden gelmediği belliydi. Bu arada Kapyo hala ortalarda görünmüyordu. Mutfakta ocakla kahve ibriğiyle boğuşup durduğu işitiliyordu. Gervais sıkıntıdan patlıyor, içi içine sığmıyordu. Canım kahve pişirmek erkek işi değildi ki. Ebe Hanım'ın sert sert şşş diye karşı çıkmasına kulak asmadan yüksek sesle ona kahveyi nasıl pişireceğini tarif ediyordu. Kapyo elinde kahve ibriğiyle odaya girerken ortalığı toplayın dedi. Hı, ne kadar da inatçı değil mi? Kesinlikle her şeyi kendine dert edinmesi gerek. Kahveyi bardakta içeceğiz olmaz mı? Anlıyorsunuz ya, fincanlar satıcıda kaldı. Masanın çevresine oturdular. Kapyo kahveyi kendi eliyle bardaklara boşaltmak istedi. Kahve de hani mis gibi kokuyordu. Ebe kadın kahvesini içtikten sonra gitti. Her şey yolunda gidiyordu ve Loğusa'nın durumu iyiydi. Artık kendisine gerek kalmamıştı. Eğer Loğusa geceyi iyi geçirmezse, ertesi sabah haber gönderip kendisini çağırtırlardı. Kadın daha merdivenden inerken, Bayan Lorileux onun aç gözlü ve hiçbir işe yaramaz bir insan olduğunu söyledi. Baksanıza canım, kahvesine tam 4 tane şeker koyuyor, 15 frangı cebine indirdiği halde insanı doğururken yalnız bırakıyordu. Ama Kapyo ebe kadını savunuyordu. 15 frangı kendi isteğiyle vermişti. Ne de olsa bu kadınlar bütün gençliklerini öğrenimle geçiriyorlardı. Fazla para istemekte haklıydılar. Daha sonra Lorileux Bayan Lerat ile kavga etti. Lorileux oğlan çocuk doğurmak için yatağın başucunu kuzeye doğru çevirmek gerektiğini ileri sürüyordu. Oysa baldızı bu söze çocukluk ediyor ve küçümseyerek omuz silkiyor, bir başka yöntem tarif ediyordu. Buna göre erkek karısına haber vermeden şiltenin altına güneşte koparılmış bir avuç ısırgan otu saklamalıydı. Masayı karyolanın yanına itmişlerdi. Yavaş yavaş çok büyük bir yorgunluğa kapılan Gervais, saat 10'a kadar başı yastıkta onlardan yana dönük, biraz aptalca gülümseyerek bakıp durdu. Genç kadın görüyor, işitiyordu ama ne kıpırdamaya ne de bir tek söz söylemeye kendinde kuvvet bulamıyordu. Sanki ölmüştü de ölümün derinliğinden ötekilerin yaşayışını seyretmekten mutluluk duyuyordu. Konuklar şimdi bir gün önce Chapelle Sokağı'nın öbür başında, Bonpuis Sokağı'nda işlenen cinayetten söz etmekte, bitmek tükenmez bir takım görüşler ileri sürmekteydiler. Zaman zaman da küçük kızın viyaklamaları işitiliyordu. Tam konuklar kalkıp gitmeye hazırlanırlarken vaftizden söz açıldı. Lorileux'lar isim anası ve isim babası olmayı kabul etmişlerdi. Arkadan da mırın kırın ediyorlardı. Bununla birlikte eğer Kapyo ile Gervais bu öneriyi yapmamış olsalardı fena halde alınacaklardı. Bu arada Kapyo çocuğu vaftiz etmeye hiç gerek görmüyordu. Böyle bir tören ona elbette ki 11 franklık bir irat sağlayacak değildi. Üstelik çocuğun üşütüp nezleye yakalanma tehlikesi de vardı. İnsanın papazlarla ne kadar az alışverişi olursa o kadar iyiydi. Ne var ki Kapyo ana ona dinsiz diyordu. Lorileux'lar kilise kapılarını aşındırmamakla birlikte dindar geçiniyorlardı. Altın kordon yapımcısı, isterseniz pazar günü olsun dedi ve Gervais bir baş hareketiyle kabullendiğini bildirdikten sonra herkes sağlığına özen göstermesi öğüdünde bulunarak genç kadını öptü. Bebeğe de veda etti. Hepsi ürpertiler içindeki bu zavallı minicik vücuda doğru eğildi. Sanki anlayabiliyormuş gibi gülücükler dağıtarak tatlı sözler söylediler. Onu isim anasının adı olan Anna'dan değiştirerek Nana adını verdiler. İyi akşamlar Nana. Hadi bakalım Nana, güzel bir kız olursun inşallah. Sonunda herkes çıkıp gidince Capio iskemlesini karyolanın yanına getirdi ve Gervais'in elini avucunda tutarak piposunu tamamladı. Yavaş yavaş içiyor, heyecanlı, duygulu bir tavırla piposunu her çekişinde bir cümle söylüyordu. Değil mi karıcığım? Kafanı şişirdiler senin. Anlıyorsun ya, gelmelerine engel olamadım, ne yapayım? Sonunda bizi sevdiklerini gösterir bu davranışları. Şöyle baş başa yalnız kalmak daha iyi. Benim seninle bir parça yalnız kalmaya pek ihtiyacım vardı doğrusu. Bu akşam saatler bana öyle uzun geldi ki sanki vakit hiç geçmek bilmiyordu. Vah benim zavallı pilicim. Canın yandı değil mi? Bu yumurcaklar dünyaya gelirken ne kadar acı verdiklerini bir bilseler. İnsanın karnını deşiyorlar gibi olmalı herhalde. Neren acıdı bakayım, öpeyim de geçsin. Kocaman ellerinden birini onu incitmeden karısının sırtına sokmuş, kendine doğru çekiyor, hala acılar içindeki bu doğurgan vücut karşısında kaba saba bir erkek duygusallığına kapılarak çarşafın üstünden Gervais'in karnını öpüyordu. Bir yandan da bir yerini acıtıyor muyum diye soruyordu. Keşke mümkün olsa onu üfleyerek iyileştirirdi. Bu sevgi gösterisi karşısında Gervais pek mutluydu. Artık acısı sancısı kalmadığına yemin ediyor, bir an önce yataktan kalkmak istediğini söylüyordu. Çünkü şimdi artık kollarını kavuşturup oturmanın zamanı değildi. Ama Capio onu yatıştırıyor, gönlünü ferah tutmasını söylüyordu. Küçüğün nafakasını kazanmak kendisinin boynunun borcu değil miydi? Bu mini mini yavruyu onun sırtına yüklerse dünyanın en alçak adamı olurdu. Çocuk yapmak marifet değildi. Asıl hüner onu beslemekti. Capio o gece hiç uyumadı. Sobanın ateşini örtmüştü. Her saat başı kalkıp çocuğa ılık şekerli su verdi. Yine de ertesi sabah her zamanki gibi vaktinde kalkıp işine gitti. Hatta öğle paydosundan yararlanıp belediyeye gitti. Çocuğun doğumunu bildirdi. Bu süre içinde kendisine haber gönderilen bayan boş koşup gelmiş, akşama kadar Gervais'in yanında kalmıştı. Ne var ki genç kadın 10 saat derin uykudan sonra sızlanmaya başlamıştı. Yatmaktan bütün vücudunun ağrıdığını söylüyordu. Eğer kalkmasına izin vermezlerse hasta olacaktı. Akşam olup Capio eve dönünce derdini ona da anlattı. Hiç kuşkusuz bayan boşa büyük bir güveni vardı ama yabancı bir kadının kendi odasına yerleşmesi, çekmeceleri açması, öte birisini ellemesi onu çileden çıkarıyordu. Ertesi gün alışveriş için çarşıya çıkan kapıcı kadın, dönüşte Gervais'i ayakta, giyinmiş, ortalığı süpürmekle, kocasına yemek hazırlamakla uğraşır buldu. Genç kadın yeniden yatağa girmeye hiç yanaşmadı. Ne o yani, kendisiyle alay mı ediyorlardı kuzum? Halsiz görünmek hanımefendilere yaraşırdı. İnsan varlıklı olmayınca boş zaman bulamazdı. Gervais doğumdan 3 gün sonra Bayan Faconier'in atölyesinde ocağın harlı ateşiyle kanter içinde ütülerine yapışmış harıl harıl eteklikleri ütülüyordu. Bayan Lorileux daha cumartesi akşamından isim analığı armağanlarını getirdi. Bunlar 35 metreliklik bir takke ile rengi solduğu için 6 franga satın aldığı pliseli ve küçük dantellerle süslü bir vaftiz elbisesiydi. Ertesi günde Lorileux isim babası olarak Leusa'ya 6 libre toz şeker armağan etti. Her şeyi yolu yöntemiyle yapıyorlardı, neme lazım. Hatta o akşam Capio'ların evinde verilen akşam yemeğine bile elleri boş gelmemişlerdi. Erkek iki koltuğunda her biri birer litrelik şarap şişeleriyle geldi. Karısının elinde de Clignancourt şosesindeki pek ünlü bir pastacıdan aldığı büyük bir turta vardı. Ne var ki Lorileux'ler bu cömertliklerini bütün mahalleye yaymakta gecikmediler. 20 franga yakın para harcamışlardı. Gervais onların bu gevezeliklerini, boş boğazlıklarını işitince küplere bindi ve onların kibar davranışları bir anda gözünden düşüverdi. Capio'lar işte bu vaftiz yemeğinde aynı kattaki komşularıyla daha sıkı fıkı ahbap oldular. Küçük evin öteki dairesinde iki kişi, Gujetler denilen bir ana oğul oturuyordu. O zamana kadar onlarla merdivende ve sokakta karşılaştıkça selamlaşmışlardı o kadar. Bu komşular bir parça topluluktan kaçan yabani insanlara benziyorlardı. Sonra Gujet Ana, doğumun ertesi günü Gervais'e bir kova su taşıdığı için genç kadın onları da vaftiz yemeğine çağırmayı uygun bulmuştu. Üstelik onların iyi bir aile oldukları düşüncesindeydi. Böylelikle komşuluk ilişkileri başlamış oldu. Gujetler kuzey bölgesi halkındandılar. Anne dantel onarımcısıydı. Mesleği demircilik olan oğlu bir çivi fabrikasında çalışıyordu. Aynı sahanlığa açılan öbür dairede tam 5 yıldır oturuyorlardı. Sessiz ve sakin yaşamlarının arkasında büyük bir eski dert gizliydi. Gujet baba, Dile kentinde bir akşam kör kütük sarhoş olunca bir arkadaşını demir çubukla vurarak öldürmüştü. Sonra da hapishanede mendiliyle kendini boğmuştu. Bu felaketten sonra Paris'e gelen dul kadınla genç çocuk bu acı olayı bir türlü unutamıyorlardı. Dürüstlükle, sarsılmaz bir yumuşaklık ve yüreklilikle bunu ödüyorlardı. Hatta bu durumlarından ötürü bir parçada gurur duymuyor değillerdi. Çünkü gitgide kendilerini başkalarından daha iyi insanlar olarak görmeye başlamışlardı. Hep karalar giyen, alnını hep bir rahibe örtüsüyle örten Bayan Gujet, sanki huzur verirmiş gibi beyaz ve sakin yüzlü saygıdeğer bir hanımdı. Gujet 23 yaşında, dev gibi boylu postlu, pembe yüzlü, mavi gözlü, Herkül gibi güçlü vücutlu, şahane bir delikanlıydı. Çalıştığı atölyede arkadaşları, güzel sarı sakalı nedeniyle onu altın sakal diye çağırırlardı. Gervais bu insanlara karşı hemen büyük bir dostluk duymaya başladı. Evlerine ilk kez ayak bastığında oranın temizliğine hayran oldu. Doğrusu ya, söyleyecek söz yoktu. Hiçbir tarafta bir tek toz zerresi görülmüyordu. İstediğiniz yere üfleyin, en küçük bir toz kalkmazdı. Döşeme taşları ayna gibi parlıyordu. Bayan Gujet oğlunun odasını göstermek için onu oraya aldı. Burası bir genç kız odası gibi sevimli ve bembeyazdı. Muslim perdelerin süslediği küçük bir demir karyola, bir masa, bir tuvalet sehpası, duvara asılı küçük bir kitaplık, sonra yukarıdan aşağıya kadar kağıttan oyulmuş insan resimleri, 4 çiviyle duvara tutturulmuş renkli gravürler, resimli gazetelerden kesilmiş her türden insan portreleri. Bayan Gujet gülümseyerek oğlunun hala koca bir çocuk olduğunu söylüyordu. Akşamları okumaktan yorulunca işte bu resimlere bakarak oyalanıyordu. Gervais bir pencerenin önüne oturarak kasnağını işlemeye koyulan komşusunun yanında tam 1 saat kaldı. Danteli tutan yüzlerce iğne pek ilgisini çekiyordu. Gervais bu nazik işin içine kapalı, düşünceli bir sessizlikle doldurduğu evin o güzelim temizlik kokusunu ciğerlerine çekerek orada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Gujetler gerçekten de görüşülecek, dostluk edilecek insanlardı. Dolgun gündelikler alıyorlar, 15 günde bir aldıkları haftalıklarının 1/4'ünden fazlasını bankadaki hesaplarına yatırıyorlardı. Mahallede saygınlıkları vardı, herkes onları selamlıyor, bankaya para yatırdıklarından söz ediyorlardı. Gujet'in giysilerinde en küçük bir sökük, yırtık yoktu. Her zaman sokağa tertemiz, lekesiz işçi gömlekleriyle çıkıyordu. Çok terbiyeliydi, hatta geniş omuzlarına karşın bir parça utangaçtı. Sokağın sonundaki çamaşırcı kadınlar onun yanlarından geçerken başını öne eğindiğini görünce gülüşüyorlardı. Gujet onların açık saçık konuşmalarından hiç hoşlanmıyordu. Kadınların ağzı bozuk olmalarını çok iğrenç buluyordu. Bununla birlikte delikanlı bir gün evine içkili gelmişti. O zaman Bayan Gujet oğluna hiç çıkışmadı. Ona sadece dolabın içinde derin bir saygıyla sakladığı babasının bir resmini göstermişti. Kötü bir resimdi bu. Gujet bu anımsatmadan sonra bir daha kaldırabileceğinden fazlasını içmedi. Ama şaraptan da nefret etmedi. Çünkü şarap işçi için gerekliydi. Pazar günleri annesini koluna takıp sokağa çıkıyor. Çoğu zaman onu Vincennes dolaylarına götürüyordu. Ara sıra da tiyatroya gidiyorlardı anaoğul. Anneciği dünyada sevdiği tek insandı. Onunla hala ufacık çocukken konuştuğu gibi konuşuyordu. İri kemikli kafası, boyuna çekiz sallamaktan şişmiş kaslarıyla iri bir hayvanı andırıyordu. Kalın kafalıydı ama iyi yürekliydi. İlk günler oğlan Gervais'ten pek utandı. Sonra birkaç hafta içinde ona alıştı. Elinden paketlerini alıp yukarı çıkarmak için genç kadının yolunu gözlüyor, ona biraz da kaba bir teklifsizlikle kız kardeş gibi davranıyordu. Bu arada bir sabah vurmadan kapısını açınca genç kadını yarı çıplak boynunu yıkarken görmüştü. Bunun üzerine tam 8 gün onun yüzüne bakamadı. O kadar ki sonunda Gervais de bu yüzden utanmaya başladı. Muhallebi çocuğu o Parisli zevzekliğiyle altın sakalı aptalca buluyordu. İçki içmemek, kaldırımlarda kızlarla burun buruna gelmemeye çalışmak iyiydi, hoştu ama erkek dediğin de erkek olmalıydı. Yoksa hemencecik bacağına bir eteklik giymek daha iyiydi. Capio, Gervais'in yanında ona takılıyor, mahalledeki bütün kadınlara göz ettiğini söylüyordu. O Gujet olacak salak da şiddetle kendisini savunuyordu. Bu durum gene de iki işçinin arkadaş olmasına engel değildi. Sabahları birbirlerine sesleniyorlar, işe birlikte gidiyorlardı. Eve dönerken de ara sıra birlikte bir bardak bira içiyorlardı. Vaftiz yemeğinden beri senli benli olmuşlardı. Dostlukları işte tam bu dereceye ulaşmıştı ki altın sakal muhallebi çocuğuna büyük bir iyilik etti. İnsan bu çeşit iyilikleri yaşamı boyunca unutamaz. Aralık ayının ikinci günüydü. Üçüncü Napolyon tahta çıkacağı sırada kentte bir takım kargaşalıklar çıkmış, Capio'da laf olsun diye bunları seyre gitmişti. Yoksa Cumhuriyetmiş, yok Bonapartmış, bütün hepsi ona vız geliyordu. Hiçbir umrunda bile değildi. Yalnız barut kokusuna bayılıyordu. Tüfek sesleri pek hoşuna gidiyordu. Ve eğer demirci bir rastlantıyla tam zamanında orada bulunup da iri vücuduyla onu gizleyip sıvışmasına yardım etmemiş olsaydı, bir barikatın arkasında yakayı ele vermesine ramak kalmıştı. Birlikte Faubourg Passinière sokağından yukarı doğru çıkarlarken Gujet ciddi bir yüzle hızlı hızlı yürüyordu. O politikayla uğraşıyordu ve adalet adına toplumun mutluluğu için akıllı uslu bir cumhuriyetçiydi. Ama eline silah almamıştı. Bunun nedenlerini de anlatıyordu. Halk ellerini yakarak ateşten aldığı kestaneleri burjuvalara sunmaktan, onlar uğruna kendini ateşe atmaktan bıkıp usanmıştı. Şubat ve Haziran'da olup biten olaylar herkese iyi bir ders olmuştu. Bu nedenle bundan böyle dış mahalleler ne halin varsa gör diyerek kentin sorunlarını kendi kendine çözümlemesine seyirci kalacaktı. Sonra yokuşun başına varıp da Passinière sokağına geldiklerinde Gujet başını çevirip Paris'e baktı. Ne de olsa orada kötü bir iş hazırlanıyordu. Halk belki de günün birinde kollarını kavuşturup oturduğuna bin pişman olacaktı. Capio bıyık altından gülüyor, sadece meclisteki o Allah'ın belası heriflerin 25 franklık ödeneklerini korumak uğruna postlarını tehlikeye atan eşekler olduğunu söylüyordu. O günün akşamı Capio'lar Gujet'leri yemeğe çağırdılar. Yemek bitip de sıra tatlıya geldiği zaman muhallebi çocuğu ile altın sakal sarılıp birbirlerinin yanaklarına kocaman iki öpücük kondurdular. Artık ölünceye kadar kardeş olmuşlardı. 3 yıl boyunca aynı merdiven sahanlığının iki yanında iki ailenin yaşantısı hiçbir olay çıkmadan dümdüz akıp gitti. Gervais haftada en fazla 2 iş günü yitirerek küçük kızını büyütmenin yolunu bulmuştu. Genç kadın ince çamaşır ütülemekte usta olmuştu. Günde 3 franga yakın kazanıyordu. Bu nedenle artık 8 yaşına giren Etienne'i ayda 5 frank ödeyerek Cartres sokağındaki küçük bir yatılı okula yerleştirmeye karar vermişti. Karı koca 2 çocuğun omuzlarına yüklediği harcamalara karşın her ay bankaya 20 frank, 30 frank yatırıyorlardı. Biriktirdikleri para 600 frangı bulunca genç kadın başından büyük bir hevesle kapılarak geceleri uyku uyuyamaz oldu. Kendi hesabına iş sahibi olmak, küçük bir dükkan kiralamak, yanında işçiler çalıştırmak istiyordu. Her şeyi inceden inceye hesaplamıştı. Eğer işler iyi giderse 20 yıl sonra sağlam bir gelir sahibi olabilecekler, taşrada bir yere çekilip ağız tadıyla yiyebileceklerdi. Bununla birlikte Gervais tehlikeyi göze alamıyordu. Düşünecek zamanı bulabilmek için habire dükkan aradığını söylüyordu. Para yatırıldığı bankada hiçbir tehlikeye maruz değildi. Tam tersine oturduğu yerde çoğalıyordu. Genç kadın 3 yıl içinde isteklerinden sadece bir tekini gerçekleştirmiş, bir konsol saati almıştı. Pelesenk ağacından 2 yanı burma sütunlu, yaldızlı, bakır sarkaçlı bir saatti bu. Parası her pazartesi günü 20 metelik hesabıyla tam 1 yılda ödenecekti. Capio saati kurmaya kalkıştığı zaman Gervais fena halde kızıyordu. Bu işlemi yalnız kendisi yapmak istiyordu. Saatin üstündeki cam fanusu kendi elleriyle çıkarıyor, bir kilisedeymiş gibi özenle saati siliyordu. Fanusun altında, saatin arkasında da banka cüzdanını saklamaktaydı. Açacağı dükkanı tasarlayarak düş kurduğu zamanlar orada saatin kadranı karşısında dalıp gidiyor, sanki kararını vermek için uygun bir an, bir eşref saati bekliyormuş gibi gözlerini dikip akreple yelkovanın dönüşlerini seyrediyordu. Kapyolar hemen hemen her pazar Gujetlerle birlikte gezmeye gidiyorlardı. Hoş gezintilerdi bunlar. Ya Saint Quentin'de bir balık tavası yahut da Vincennes'te bir kır lokantasının ağaçları altında gösterişe kaçmadan bir tavşan yiyorlardı. Erkekler bir iki kadeh içki içiyorlar, kadınları kollarına takıp akılları başlarında eve dönüyorlardı. Akşam yatmadan önce her iki ev halkı harcamaları hesaplıyor, sonra da yarı yarıya bölüşüyorlardı. Hiçbir zaman da bir metelik fazla bir metelik eksik oldu diye tartışma çıkmıyordu. Lorileux'ler Gujet'leri kıskanıyorlardı. Muhallebi çocuğu ile Paytak'ın kendi aileleri dururken hep yabancılarla gezip tozmalarını garipsiyorlardı. Öyle ya canım, aile umurlarında mıydı? Aileye kim önem verir ki? Bir kenara üç metelik koyduklarından beri iyice kafa tutar olmuşlardı doğrusu ya. Kardeşinin iyiden iyiye elinden kaçtığını gören Bayan Lorileux, öfkesinden Gervais'e karşı gene hakaretler kusmaya başlamıştı. Kapyon'un öteki ablası Bayan Nerat, tam tersine genç kadının tarafını tutuyor, onu savunuyordu. Bu işi yaparken akla sığmaz öyküler anlatıyor, Gervais'ı bir dram kahramanı gibi gösteriyordu. Örneğin erkekler caddede genç kadına sataşmışlardı da yengesi o alçak tacizcilere birer şamar atarak kaçırtmıştı. Kapyo anaya gelince o herkesi uzlaştırmaya, çocuklarının hepsiyle iyi geçinmeye çalışıyordu. Görme yeteneğini gitgide yitiriyordu. Artık ancak bir eve gündeliğe gidiyordu. O nedenle çocuklarından biri arada sırada 100 metelik verirse kadıncağız pek seviniyordu. Nana 3 yaşına bastığı günün akşamı Kapyo eve döndüğü zaman Gervais'i allak bullak bir halde buldu. Genç kadın bir şey söylemek istemiyordu. Hiçbir şeyim yok diyordu. Ne var ki sofrayı kurarken türlü yanlışlıklar yaptığını, elinde tabaklarla durarak derin düşüncelere daldığını gören kocası işin iç yüzünü kesinlikle öğrenmek istedi. Gervais sonunda dayanamadı. Peki öyleyse söyleyeyim de dinle dedi. Gutedor sokağındaki küçük tuhafiyeci dükkanı kiralık. Bir saat önce iplik almaya gittiğimde gördüm. Çok heyecanlandım. Vaktiyle oturmayı tasarladıkları büyük evde çok temiz bir dükkandı. Dükkanın arkasında bir ardiye, sağlı sollu iki de odası vardı. Kısacası tam onlara göre bir yerdi. Odalar oldukça küçüktü ama iyi durumdaydılar. Yalnız Gervais kirayı çok yüksek buluyordu. Mal sahibi 500 franktan kapıyı açıyordu. Kapyo, demek gittin dükkanı gezdin, fiyatını da sordun, öyle mi? Dedi. Gervais kayıtsız bir tavır takınarak, ''Yok canım'' dedi, ''sadece merak ettim de ondan. İnsan her kiralık yere girer, bu kimseyi bağlamaz ki.'' ''Ama burası ne yalan söyleyeyim, çok pahalı geldi. Hem de kendi başıma dükkan açmak belki de budalalık olacak, ne bileyim.'' Bununla birlikte yemekten sonra döndürüp dolaştırıp sözü gene o tuhafiyeci dükkanına getirdi. Bir gazetenin kenarına oranın krokisini çizdi ve yavaş yavaş sözü uzatıyor, köşe bucağı ölçüyor, sanki hemen ertesi gün eşyalarını oraya yerleştirecekmiş gibi odaları düzenliyordu. Bunun üzerine Gervais'in bu kadar hevesli olduğunu görünce Kapyo karısını orayı kiralamaya teşvik etti. Elbette ki 500 franktan aşağı iyi bir yer bulamazlardı. Hem kim bilir belki de biraz indirim yaptırabilirlerdi. Oranın tek can sıkıcı yönü Gervais'in günahı kadar sevmediği Lorileux'ların oturdukları binada bulunmasıydı. Ama Gervais kızdı. Onun kimseden nefret ettiği falan yoktu. Hatta dükkanı kiralama isteğinin coşkusu içinde Lorileux'ları savundu bile. Aslında kötü insanlar değillerdi. Pekala anlaşabilirlerdi. Yataklarına yattıktan sonra da Kapyo çoktan uykuya dalmıştı ama genç kadın dükkanı kiralamaya kesin karar vermediği halde gene de hala dükkanın içini düzenlemeyi sürdürüyordu. Ertesi gün kocası işe gittikten sonra yalnız kalır kalmaz saatin cam fanusunu kaldırıp banka cüzdanına bakma isteğine karşı koyamadı. Demek ki cüzdanı bu cüzdanın içinde kargacık burgacık yazılarla karalanmış şu yaprakların içindeydi ha. İşe gitmeden önce Bayan Gujet'e akıl danıştı. Yaşlı kadın da onun kendi başına dükkan açma tasarısını candan destekledi. Kocası gibi iyi huylu, içki içmeyen bir erkekle işlerinin iyiye gideceğine, parasının yenmeyeceğine güvenebilirdi. Hatta öğle yemeği saatinde Gervais kendilerine akıl danışmak amacıyla Lorileux'ların evine bile gitti. Aileden gizli iş yaparmış gibi görünmek istemiyordu.